A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bu güzel sohbetimize başlamadan öncelikle İstanbul'umuza geçmiş olsun diliyorum. Rabbim gözümüzün bebeği güzel İstanbul'umuzu görünür görünmez tüm afatlardan ve kazalardan korusun inşallah. Evet efendim, bugün sohbet konumuzda gerçekten önemli sizlerden gelen suallerden, özellikle anne babalardan gelen suallerden yola çıkarak önemli bir konuyu konuşmaya gayret edeceğiz. Ateşi konuşacağız. Neden ateşi konuşacağız? Özellikle soğuk algınlığı, nezle, gripal enfeksiyonlar ve sonbahar ve kışın getirdiği enfeksiyonlardaki en büyük şikayetlerden, semptomlardan biri olan ateş. Ateşte nasıl davranalım? Anneler, babalar ne zaman dikkatli olsunlar? Bir çocuğun, bir erişkin ateşi nasıl düşürülür? Ne zaman hastaneye gider gibi konuları konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii bu güzel ve önemli ve gerçekten hassas sohbet konumuzun sizlere ulaşmasına emeği geçen başta büyük TRT ailesine, program yapımcımız Özlem Öztaş hanımefendiye ve program teknik ekibimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Sualleriniz olabilir, ilaveleriniz, katmak istedikleriniz olabilir. O nedenle telefon numaralarımızı da vermek istiyorum. Türkiye 0090 Ankara 312 463 3419, Türkiye 0090 Ankara 312 463 3421 diyoruz efendim. Gerçekten Amerikan Tıp Birliği'nde 1896'da Sir William Oster diye bir hekim şöyle demiş. İnsanlığın üç büyük düşmanı var. Ateş, kıtlık ve savaş demiş. Ve bunların içerisinde en önemlisi ve korkutucusu ateş demiş. Gerçekten ateş son zamanlarda özellikle önemli üzerinde durulması gereken konulardan birisi oldu. Çünkü ateşi net olarak bilmiyoruz. Bir defa şunu söyleyelim. Ateş nedir? Normal vücut ısısının, ki birazdan söyleyeceğiz normallerini, normalin üzerine çıkmasına biz ateş diyoruz. Genel olarak ateş koltuk altından ölçülebilir, kulaktan ölçülebilir, efendim makattan ölçülebilir. Normal ateş seviyesini genel olarak makattan ölçülen normal vücut ısısı 36.4 ile 37.6 arası. Koltuk altından ölçülen normal ısı ise 36,5 ile 37 arasındaki değer. Bu noktada tabii çocuklarda farklıdır, erişkinlerde farklıdır. Mesela çocuklardaki vücut ısısı erişkinlerden daha yüksektir. Ateşin gün içinde de ritmi vardır. Mesela gün boyu sabah ve akşam ateşleri yarım derece ile bir derece arasında değişir özellikle. Diğer taraftan vücut ısısı de tekrar söyledim, ağızdan, makattan, koltuk altı ve kulaktan ölçülür. Mesela koltuk altı ısısı gerçek vücut ısısından da yüksektir. Şimdi gelelim. Ne zaman ateş diyoruz? Bir defa vücut ısısının 37 santigrat derecenin üzerinde olması durumunda ateşten söz ediyoruz. Özellikle koltuk altı ısısı 37-37,5 arası çok hafif ateş. Tekrar söyleyeyim, 37-37,5 arası çok hafif ateş. 37.6-37.9 arası efendim hafif ateş. 38-38,5 arası orta derecede yüksek ateş. 38,5-39,5 arası yüksek ateş. 40 santigrat derecenin üzerinde ise çok yüksek ateş diyoruz. Biz böyle değerleri söylüyoruz ama genellikle bizim için ateş 38 santigrat derecenin üzerinde dikkate alınması gereken, gerçekten önemsenmesi gereken bir değerdir. O sebepten dolayı da ateşi biz bir şekilde dikkatle üzerine duracağız. Bir defa ateşi nelerle ölçüyoruz? Efendim, beden sıcaklığını neyle ölçüyoruz, daha doğrusu öyle söyleyelim. Termometreler var, dereceler var. Bir tanesi eskiden çok kullandığımız, şu an artık kullanmamaya neden, içerisi cıva var. Cıva, eğer o cıvalı termometrelerde bir kaza olup parçalanırsa, o cıvanın insanlar tarafından solunması ciddi problemler doğurduğundan dolayı artık biz bir şekilde bu cıvalı termometreleri kullanmıyoruz. Onun yerine elektronik, dijital termometreler var. Bunlar cıvalı termometre iyi bir alternatif gerçekten. Yaygın olarak da kullanılıyor. Rahat okunulabiliyor. Ondan sonra yeni çıktı artık kulaktan termometreler var ki timpanik infrared emisyon araştırıcı diyoruz bunlara. Gerçekten kullanımı çok güzel, çok rahat. Fakat burada da olayımız şu, özellikle de filtrelerini, yani kulağa takarken kullandığımız filtreleri sıkça değiştireceğiz. Bir de ölçüm mesafesini iyi ayarlayacağız. Bir de alından ölçenler var. Bir de bant şeklinde termometreler var. Bunları özellikle söyleyelim. Şimdi bu noktada özellikle ve özellikle neden bizim ateşimiz yükselir? Şimdi bir çocuğun, bir bebeğin, bir eşkin ateşi neden yükselir? Çünkü bir vücuda mikroorganizma, yani bir mikrop. Kimdir bunlar? Bakteriler ve virüsler en fazla. Bu bakteri ve virüslerin salgıladığı maddeler vardır. Ya da kendileri bizzatı vücudumuzu, bedenimizi uyararak bazı vücuttan bazı maddelerin artışına sebep olur. O sebepten dolayı da beynimizdeki hipotalamus dediğimiz yer etkilenerek ateşe neden olur. O zaman sual şu, o zaman hocam, efendim ateş gerçekten yararlı mı? Bir şekilde yararlı. Neden? Çünkü vücudun, Rabbil Aleminin mucizevi bu yapısının bir aslında mucizelerinden bir tanesi ateş. Ateş olunca ne oluyor biliyor musunuz? Nötrofil dediğimiz virüslerle, bakterilerle, mikroplarla savaşan kan hücrelerinin özellikle bu mikroplara sarılma, onları efendim çepeçevre sarma etkisi artıyor. İkincisi, bu mikroplarla savaşan kan hücrelerinin den bir salgı var. Biz buna efendim süperoksit anyon diyoruz. Bunlar ne yapıyor? Bu bakterilerin efendim bir şekilde yıkımını artırıyor. Onları öldürüyor. Ayrıca de bu bakterilerle savaşan antibakteriyel maddelerin üretimini artırıyor. İnterferon üretimi artar ateş sayesinde. Ateş sayesinde özellikle bazı efendim nekrozis faktör dediğimiz, interleukin nekrozis faktör dediğimiz antiviral, antitümörel bazı maddelerin aktivitesi artar. Özellikle T helper dediğimiz özel hücrelerin aktivasyonu ve bunların hücreleri, yani mikropları öldürme aktivitesi artar. Diğer taraftan laktoferin dediğimiz maddeler artar. Diğer taraftan hücre içerisinde bakterinin öldürülmesi daha hızlı olur. Diğer taraftan özellikle de vücuda giren ya da yani antibiyotikleri kastediyoruz ya da vücuttaki doğal antibiyotiklerin, doğal antimikrobiyal ajanların bakterileri öldürme gücü, yetisi, aksiyonu artıyor. Yani şunu söyleyeceğim. Ateş aslında vücudun enfeksiyonlara, mikroplara karşı geliştirdiği savunma, yani immün yanıtın bir parçası. Ama önemli. Neden? Çünkü baktığımızda, ateş şikayetine baktığımızda, bakın şöyle, Amerika'da bir araştırma var ki, çocuk acil başvurularının %20'sinde, 30'unda tek başvuru nedeni ateş. Mesai saati dışında çocuk doktoruna telefon açanların en az %50'sinde neden? Ateş. Yine ailelerin %18'inden fazlası, özellikle 38.8'in üzerine ateş çıkınca çocuklarında beyin hasarı olduğunu, %52'si de ateşin 40 derecenin üzerinde olduğunda ölüme yol açacağına inanıyor. Yine gerçekten yine bir araştırmada gösteriyor ki efendim annelerin, babaların %80'i çocukları ateşliyken gece muhakkak uyanıyor. Annelerin, babaların %30'u çocukları ateşliyken izin alıyor. Annelerin, babaların %40'ı çocuklarını gece ilaç vermek için uyandırıyor. Yine sağlık çalışanlarının, özellikle hemşirelerinin %70'i rutin olarak ateşi olan hastaya ateş düşürücü veriyor ve doktorların da %12'si ateşin beyin hasarına neden olacağını düşünüyor. Ayrıca ateş yükselerek bazal metabolizma hızını, yani vücuttaki işte oksijen tüketimini, efendim hemoglobin, oksijen afiyeti, birçok şeyleri de etkiliyor. Yani ateş önemli bir olay. Şimdi bunu da söyledikten sonra ateş özellikle ve özellikle yükselmesi vücutta nelere yol açıyor dediğimizde, bir defa ateşin yükselmesi sırasında titreme, el ve ayaklardaki damarlardaki geçici daranmaya bağlı olarak özellikle eller ve ayaklarda soğuma gibi belirtiler oluşuyor. Diğer taraftan maalesef Allah korusun ateş özellikle 6 aylık bebek ile 6 yaş efendim çocuklarda havale dediğimiz, birazdan açıklayacağımız nöbetlere yol açabilme riski var. Ayrıca çocuklarda efendim huzursuzluk, sayıklama, halüsinasyonlar gibi yan etkilere neden olmakta. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi bunu da söyledikten sonra ateşle ilgili söyleyeceğimiz önemli konulardan bir tanesi efendim ateşle alakalı olarak hangi ilaçları kullanabiliriz? Ateşli durumlarda hangi ilaçlar kullanıyoruz? Şimdi ateşle ilgili olan olgularda bizim kullandığımız belli başlı ilaçlar var. Bunları da özellikle nasıl kullanacağımızı da özellikle söyleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi, ateşle ilgili ilaçlardan bir tanesi parasetamol dediğimiz bir etken madde. Parasetamol dediğimiz bu etken madde gerçekten çok yaygın şekilde kullandığımız bir etken madde. Bir defa parasetamolün, ki piyasada oldukça fazla var, çileklisi var, Türkiye'de çileksizi var, portakal tatlısı var. Bir defa parasetamol gerçekten yan etkileri az. Güvenilir bir ilaç olarak gerçekten Türkiye'de de çok yaygın olarak kullanılıyor. Hem ağrı kesici özelliği var, hem de özellikle de enflamasyon giderici etkisi var ve ateş düşürücü etkisi de güzel. Hem hastaneye yatanlarda hem polikliniklerde parasetamol özellikle de ateş düşürücü olarak çocuklarımıza çok çok kullanılıyor. Peki ne kadar? Kilogram başına 10-15 mg 4-6 saatte bir veriyoruz. Günlük doz kilogram başına 60 mg'ı geçmeyeceğiz. Her özellikle yaş grubunda kullanabileceğimiz bir ilaç. Tabi burada kiloya göre özellikle uygulayacağız. Şimdi parasetamolun en güzel özelliklerinden bir tanesi efendim özellikle diğer ilaçlarla etkileşimi yok. Yine en önemli özelliklerden bir tanesi, birazdan söyleyeceğiz, asetilsistein ve özellikle de bazı ateş yücü maddelerin belli sendroma yol açma nedenleri var. İşte bu maddelerdeki yan etki olarak gördüğünüz, bunlardan bir tanesi Reye sendromudur, ölümcül bir sendromdur, parasetamolda gözükmez. O nedenle de parasetamol asetilsalisilik asitte görülen Reye sendromunda yol açmadığı için ve bir metamizol dediğimiz bir maddede de çeşitli yan etkiler doğurur ki onu da söyleyeceğiz özellikle. O nedenle parasetamol güvenlidir. Bunu kullan. İlk tercihimiz parasetamol olacak ateş düşürmede. İsimleri tabii, jenerik isimlerini, yani piyasa isimlerini söyleyemiyoruz maalesef, onu söyleyelim. Şimdi diğer taraftan yine kullandığımız maddelerden bir tanesi bizim ibuprofen dediğimiz madde. İbuprofen de özellikle parasetamol gibi çocuklarda en sık kullanılan, efendim yaygın olarak kullanılan ateş düşürücülerden bir tanesi ibuprofen. Peki ibuprofenle ilgili özellikle neyi söyleyeceğiz? Tabletleri var, çiğneme tabletleri var, şurupları var efendim. Bir defa 6 aydan küçük çocuklarda biz ibuprofeni çok fazla tercih etmiyoruz, onu söyleyelim. İbuprofen de gerçekten diğer ilaçlarla etkileşime girmemesi, ondan sonra kuvvetli ateş yücü etkisi olmadığı sebebiyle de Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan efendim maddelerden bir tanesi. Bunun dışında özellikle de ateş yücü olarak kullanılan salisilik asit var ama kesinlikle soğuk algınlığı, nezle ve gripte Reye sendromuna yol açtığından dolayı kesinlikle tercih etmeyeceğiz. Bu da çok önemli. Yine ateş yücü olarak kullanılan ilaçlara baktığımızda ibuprofenle ilgili söyleyeceğimiz bir şekilde tok alınması, efendim 6 aylık bebeklerde kesinlikle kullanılmasını istemiyoruz. Yine ibuprofen etken maddesi, efendim ülserde bronşiyel astımda kesinlikle kullandırmıyoruz. Devamlı kusan, susuzluğu olan çocuklarda kullandırmıyoruz. Bunlar çok önemli. Yine bazı çocuklarda beta blokör, tiazid grubu diüretik dediğimiz ya da kanı pıhtılaştırmasını engelleyici bazı maddeler, onlarda da kullanmıyoruz. İbuprofen de ama 6 aydan büyük bebeklerde güzel bir ateş düşürür, onu da söyleyelim. Diğer taraftan metamizolü ani şekeri düşürdün, pardon ani efendim ateşi düşürdüğünden dolayı, efendim tansiyon düşüklüğünden dolayı kullanmıyoruz. O sebepten dolayı da biz ateş yücü olarak parasetamol ya da ibuprofen vereceğiz. Peki bunlar efendim kullanım sırası, önce parasetamol birinci seçenek, ibuprofen ikinci seçenek diyoruz. Bunlar vücut sıcaklığını 1-2 derece azaltırlar. Efendim, ama çocuğu ateş yücü verirken fiziksel olarak rahatlatmak, ağrılarını gidermek. Efendim, peki birbirlerine üstünlüğü var mı? Birbirlerine çok fazla üstünlüğü var ama üstünlüğü yok ama ibuprofenin ateş düşürücü, özellikle yüksek ateşte, yani 38,5-39'da parasetamola göre bir üstünlüğü var. Bunu da söylemiş olalım özellikle. Bunu da söyledikten sonra başka özellikle yüksek ateşte neler yapmalıyız isterseniz bunu da bir konuşalım. Genellikle en çok soru bize böyle geliyor. Şimdi hafif bir ateşte, yani çok yüksek olmayan ateşte giysilerini bir defa çıkartacağız. En büyük yapılan hatalardan bir tanesi bu. Ne yapılıyor efendim? Ne yapılıyor? Bir şekilde çocuğa üzerindeki kıyafetler çıkartılmıyor. Üzerindeki kıyafetler çıkartılmıyor ve o kıyafetlerle çocuğun ateş düşmesi bekleniyor. Hayır efendim, biz çocuklarımızı giysilerini çıkartacağız. Yani bir atleti ve iç çamaşırı kalacak, kilodu ve atletiyle kalacak. Ondan sonra bol sıvı vereceğiz. Yani çocuğa sıvı vereceğiz. Tabii ki bunların içerisinde en çok tercih ettiğimiz su. Diğer taraftan ortam ısısı. En çok sonbahar ve kış döneminde olduğu için işte sobalar ya da kaloriferler evde var. O zaman ne yapacağız? Ortam ısısını 25 derecenin altına getireceğiz. Evde muhakkak hep öneriyorum sohbetlerimde. Evde ne olur? Bir evin ısısını ölçen bir termometre. İdealimiz 22 ya da 23 santigrat derece. O nedenle ortam ısısını ayarlayacağız. Ve hafif ateşte, yani 38 derecenin altında ateş yücü şuruplara bu aşamada gerek yok. Ama ne zaman ki ateş 38 derecenin üzerine çıktı, o zaman parasetamol ve ibuprofeni kilogramına uygun dozda 4-6 saatte bir verebiliriz. Bazen böyle dönüşümlü vermek, işte hocam 3'er saatte, bu da uygulanabilir. Ama yüksek ateşte 38 santigrat derecenin üzerindeki ateşlerde 6 aydan büyük bebeklerde ibuprofeni ilk tercih ettiğimiz ateş düşücü olarak lütfen not alalım. Diğer taraftan ateş düşücü verdik. Kontrol edeceğiz ama bir de soğutma işlemi yapabiliriz. Soğutma işlemi özellikle ilaç verildikten sonra yarım saat sonra soğutma işlemine başlanmalı. Soğutma işlemini nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Özellikle yüksek ateş durumunda geniş bir leğen olabilir. Efendim, küvet olabilir. Ya da bir duşa götürebilirsiniz çocuğu. Mümkünse eğer leğen ve küvet varsa yaklaşık olarak efendim 5 ila 10 santim yüksekliğinde, bakın burası çok önemli, kesinlikle soğuk su, kesinlikle buzlu su değil efendim. Yani ılık su diyoruz. Hocam kaç derece olsun ölçebilirim suyun sıcaklığını? 29-32 santigrat derece olsun. Peki hocam evimde derece yok, suyu nasıl anlayabilirim? Şu dirseğiniz var ya efendim, dirseği sokun. Ne soğuk olsun ne de sizi yaksın. Ilık, yani gözyaşı gibi. Bu 5-10 santimlik leğen ya da küvette çocuğu oturtacağız. Özellikle de temiz bir havlu, temiz bir bez alacağız. Çocuğun vücudunu bununla sileceğiz. Şimdi titreme olursa suyun sıcaklığını arttırmak gerekir.
veya son veririz. Ama böyle bir soğutmayla ateşin çocuğun vücut sıcaklığını efendim yaklaşık olarak 1 ila 1,5 santigrat derecede düşürebiliriz. Hocam duşun altına sokayım. İşte çocuk 4 yaşında 5 yaşında olabilir ama yine tekrar söylüyorum ılık bir suyla duş aldırmak noktasında. Hocam peki kafasına su değsin mi? Şimdi ilk önce vücuttan başlayalım ama ikinci bir defa soğutma yapacaksınız. Baştan da özellikle soğutma yapabilir ama soğutmada özellikle söyleyeceğimiz lütfen çok soğuk hatta buzlu su gibi böyle tercihlere lütfen girmeyelim, o bizim için çok çok önemli. Şimdi soru şu, ne zaman çocuğumuzu efendim doktora gitmek ya da bir hastanenin aciline gitmek ne zaman gidilebilir? Eğer çocuk 3 aylıktan küçük bebekse, ateşi yükselmişse kesin gideceğiz. Eğer çocukta üşüme titremeyle böyle vücutta titremeyle seyreden bir konvülsiyon varsa gideceğiz. 40 derecenin üzerinde efendim ilaç veya kompresle ve soğuk duşa düşmeyen ateş varsa gideceğiz. Allah göstermesin. 3 günden daha uzun süren ateş varsa gideceğiz. Ateşle beraber, yüksek ateşle beraber döküntüler geliştiyse gideceğiz. Eğer kusuyorsa ve sıvı içemiyorsa gideceğiz. Sıvı içmeyi reddediyorsa, yani su içmeyi reddediyorsa gideceğiz. Çok uykulu, efendim uyandırmak zorsa, böyle huzursuzsa doktora ve hastaneye götüreceğiz. Solunum güçlü ve hızlı solunum varsa hastaneye çocuk doktoruna götüreceğiz. Yine çok çok önemli bir bulgu. Ense sertliği varsa ve ense sertliğinden şikayet ediyorsa çocuk düz yatarken çocuğun çenesini iman tahtası dediğimiz sternuma doğru getirmekte zorlanıyorsanız ense sertliği deriz ki biz buna çok ciddi bir bulgudur. Hemen doktora ve hastaneye götür. Tekrar söyleyeceğim sevgili dinleyenlerim. 3 aylık bebek ateş yükseldi, hastaneye götüreceksiniz. Konvizyonlar varsa götüreceksiniz. 40 derecenin üzerinde ateş var. İlaç ya da soğuk duşla ve kompresle, soğuk duşa kompres dediğiniz nedir? Islak bir bezi, ıslak bir havluyu koltuğun altına, kasık bölgesi, kulakların arkasına kompres yapmak. Düşmüyorsa götüreceğiz. 3 günden fazla süren ateşte götürülecek. Ateşle birlikte döküntü varsa götürülecek. Kusuyorsa, sıvı içmiyorsa götürülecek. Sıvı içmeyi reddediyorsa götürülecek. Çok uykulu ve uyandırmak zorsa götürülecek. Solunum güçlü, hızlı solunum varsa götürülecek. Efendim, ense ağrısı ve ense sertliği varsa hastaneye derhal götürülecek. Bunları da özellikle unutmayalım. Peki... Hocam havaleden bahsettiniz. Özellikle 6 aylık bebeklerle 6 yaş arasındaki sık görülen bir durum. Böyle bir havaleyle karşılaştığımızda anneler, babalar, erişkinler, büyükler ne yapmalı dediğimizde birincisi paniklemeyeceğiz. Özellikle bebeği ya da çocuğu yan yatıracağız. Bu nöbet duruncaya kadar yanında kalacağız. Havale geçirirken çocuğun ağzını asla açmaya çalışmayacağız. Havale sırasında baş aşağı çevirmek, efendim suni solunum yapmak, suya sokmak bunlar yanlış müdahale. Asla yapmayacağız. Havaleler biliyoruz ki birkaç dakika sürüp ondan sonra kendiliğinden geçecek. O sebepten dolayı da biz havale başlangıcına itibaren imkan dahiline süre tutacağız. Eğer havale 1-2 dakikayı hele 3-5 dakikayı geçerse o zaman hemen hastaneye doktora götüreceğiz. Havale geçirildikten sonra ağız ve burun güzelce temiz bir havlu tülbente silinecek. Kağıt mendil kullanmayacağız. Yine eğer efendim çocuğun genel durumu iyi ve solunumu rahatsa ateşini ölçeceğiz ve düşürmeye çalışacağız. Sonrasında da özellikle hastaneye başvuracağız. Aksi takdirde derhal vakit kaybetmeden efendim hastaneye götüreceğiz. Demek ki havale durumunda da böyle yaklaşmamız lazım. Şimdi bunu da söyledikten sonra efendim şunu özellikle söyleyelim. Buradaki efendim Havale ile ilgili durumda özellikle hangi rahatsızlıklardan şüphelenir ya da neler olur dediğimizde, işte en çok bu havale ile ilgili durumlarda bazen hastanelere götürüldüğünde özellikle aylara ve yaşlara bağlı olarak çocuk menenjit açısından gözden geçirilmesi lazım. Özellikle zaten hastanelerde hekim arkadaşlar belli kriterlerde, belli durumlarda, özellikle bu durumlarda çocuklarda menenjit açısından bazı ne yapıyor? Araştırmalar yapıyorlar. Şimdi bunu da söyledikten sonra en sık bebeklerde ve çocuklarda en sık ateşe neler yol açıyor dediğimiz, isterseniz bunu da konuşalım. Şimdi bebeklerde ve çocuklarda özellikle bu sonbahar ve kış aylarında en çok yol açan nedenlerden bir tanesi enfeksiyonlar. Bunların başında virüs enfeksiyonları geliyor ki işte soğuk algını, nezle, grip bunların başlıcaları. Onun dışında bademcik enfeksiyonu. Özellikle beta dediğimiz bademciklerde yerleşen bu mikroplar. Yine döküntülü virütik rahatsızlık dediğimiz kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, 5. 6. hastalık, kaba kulak özellikle, sinüzit, orta kulak iltihapları, pnömoni yani zatüre, idrar yolu enfeksiyonları, özellikle gastroenteritler, daha da tabii biraz daha ciddi enfeksiyonlar dediğimiz menenjitler, ensefalitler, miyokarditler, perikarditler, bunlar da genellikle yüksek ateşe neden olan bebek ve çocuklardaki nedenlerin başında. Bunun dışında bazen çocuklarda rutin yapılan aşılardan sonra geçici olarak birkaç santigrat derece ateş görülebilir. Özellikle karma aşıları sonrasında. Yine bir travmadan, bir adale içi enjeksiyondan, diş çıkarmadan ya da yanıktan dolayı bir ateş görülebilir. Yine ishal, kusma, yanıktan dolayı, yani burada sıvı ve su kaybı vardır, ateş görülebilir. Allah göstermesin, bazen tümöral, bazen metastazik hastalıklar, bazı kan rahatsızlıklarında ateş görülebilir. Bazı ilaçlar mesela ateş yapabilir. Bazı antibiyotikler, bazı amfetamin, amfetiresin, atropin tarzı etken maddeler ateş yapabilir. Yine kan nakillerinden, kan transfüzyonlarından sonra ateş görülebilir. Kafa travmalarından sonra ateş görülebilir. Özellikle biyolojik ajanlardan sonra, bazı romatizma, immünolojik hastalıklardan sonra, ki bunlar romatoid artrit, lupus gibi sendromlardan sonra ateş görülebilir. Yine inflamatuar bağırsak hastalığından sonra ateş görülebilir. Bazen zehirlenmelerden sonra ateş görülebilir. Endokrin hastalıklardan sonra ateş görülebilir. GUT'tan sonra görülebilir. Zehirlenmelerden sonra ateş görülebilir. Bunlar da ateşin en çok görülen nedenlerinden bir tanesi. Ama tekrar özellikle ateşle ilgili olarak şunu söyleyelim. Önlem olarak kesinlikle ve kesinlikle, yani sohbetimizin konusunda bir özet yapacak olursak, ateşe karşı önlemler noktasında birinci önlem ne olur? Çok hata yapıyoruz. Ateşli çocuğun kıyafetlerine lütfen dikkat. Yani ateşli çocukta kıyafetlerini çıkartalım. Hele bebekse, kendini ifade eden bebeklerde öyle habire sarılıyorsa 3-4-5 kat işte çocuk ateşli üşümesin diyerekten, ateşli durumlarda atlet ve iç çamaşırıyla kalacak ince kıyafetler giydireceğiz. Bu bir. Kesinlikle su ve sıvı alımına dikkat edeceğiz. Bol miktarda su ve sulu gıdalar vereceğiz. Ortamın sıcaklığını 22-23 derece ayarlayacağız. Diğer taraftan ılık bir duş aldıracağız. 29-32 santigrat derecede ne çok soğuk ne çok sıcak duş asla aldırmayacağız. Diğer taraftan özellikle 38 derecenin üzerine çıktığı vakitte ibuprofen ya da parasetamol, bu ikisi dışında da vermeyelim efendim. Ateş ucu vereceğiz. 4-6 saatte bir sık sık da takip edeceğiz sevgili dinleyenlerim. Evet, bugün özellikle çok sık gördüğümüz ateş şikayeti üzerinde konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konuda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Tekrar İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.
A'dan Z'ye sağlık.